Hanımlar, beyler, merhaba. Bugün sizinle belki dün, belki daha önce izlemiş olduğunuz çok önemli bir filmle ilgili hem kısa bir bilgi vereceğim hem tartışacağız. Hakikaten önümüzdeki ne kadar? Bir buçuk saatimiz var. Keyifli vakit geçireceğimizi umuyorum. Filmi görenler var mı? Tam tersini sorayım o zaman. Görmeyenler var mı? Peki, onlara da kısaca özetlediğimizde zaten anlayacaklar, görmemiş olanlar da. Filmimizin adı Rashomon. Akira Kurosawa isimli Japonya'nın en ünlü yönetmeninin ve Batı'da da ilk kez bir Japon filminin ödül aldığı Rashomon'un bugün kısaca geçtiği dönemi, ne demek istediğini ve bizimle, yani adli bilimlerle öncelikli olarak ve tabii psikolojiyle ilgisini biraz konuşmaya çalışacağız. Rashomon hakkında çok şey yazıldı ve sürekli üzerinde kitaplar yayınlanan bir filmdir. Aslında 1950'de çekilmiş olduğu halde günümüzde, yani aradan geçen bunca yıla rağmen hala sinema ürünleri arasında ilk 10 içerisinde yer alan bir film. Nedenine gelince, bütün zamanlarda geçerli olan bir sorunla ilgili olduğu için, yani insan belleğiyle, görgü tanıklığıyla, yalanla doğrudan ilgili olduğu için geçerliliğini her zaman muhafaza ediyor ve etmeye de devam edecek. Psikolojide, sosyolojide, felsefede, adli bilimlerde bu filmle birlikte gelişen Rashomon etkisi isimli de bir başka olgu var. Rashomon etkisi, gördüğünüz gibi, aynı olayın farklı kişiler tarafından farklı biçimde yorumlanması ya da aktarılmasına verdiğimiz isim. Hepimiz biliyoruz ki aynı olayı birkaç kişi izlediğimizde, daha sonra bunu anlatmak gerektiğinde birbirimizle çelişen şeyler aktarabiliriz. Bazılarında eksikler olur, bazılarında belki de hiç yer almayan olayları da onun içine eklediğimiz olur. İşte bu nedenle zaten görgü tanıklığının ne denli tehlikeli ve güvenilmez olduğunu söyler dururuz. Rashomon filmi Ryunosuke Akutagawa isimli bir yazarın Korulukta adlı kısa öyküsüne dayanıyor. Bu filmin de değişik afişleri var. Burada gördüğünüz ilk afişler, yani Japonya'daki ilk afişleri. Akutagawa, Japon kısa hikayesinin babası kabul edilen bir yazar. Bugün edebiyat ödülleri arasında Japonya'da onun adına verilen en fazla en değerli olan ödül, edebiyat ödülü. Kendisi, az sonra ayrıntılarını aktarmaya çalışacağım, Taiyoshu dönemi edebiyatçısı ve maalesef 35 yaşında intihar ederek hayatına son vermiş olan bir edebiyatçı. Taiyoshu dönemi 1912 ile 1925 yılları arasında İmparator Taiyoshu'nun dönemine verilen bir isim. Modernleşme ve batılılaşmanın Japonya'da hızlı bir biçimde geliştiği bir dönem bu. Yani Japonları bir anlamda orta çağdan çıkarıp batı medeniyetlerine benzer bir biçime evrilmiş olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Popüler kültürün geliştiği, dergilerin, müziklerin ve filmlerin yapıldığı çok zengin, kültürel açıdan çok zengin bir dönem ve hatta o dönemde yaşamış olan, ürün vermiş olan sinemacılar, edebiyatçılar da Tayoşo modernleri ismiyle anılıyor. Böyle bir dönem var. Film Heian döneminde geçiyor. Bugün Japonya'da, günümüz Kyoto'sunda o zamanın başkenti olan ve adı Heian olan bir kentte geçiyor. Gördüğünüz gibi bir hayli eski 800'lü yıllardan 1185'e olan bir dönem bu. Başkentin şimdiki Kyoto olduğu. Ve filmin en önemli mekanlarından bir tanesi de bir kent kapısı. Rashomon kentin kapısına verilen isim. Daha fazla Çin mimarisinin ve Çin kültürünün etkili olduğu bir dönem bu Japonya'da. O dönemlerin Kyoto'su da böyle bir kent. Bu kentin bir ana giriş kapısı var, bir ana caddeyle başlayan önemli bir kente giriş kapısı ve işte demin görmüş olduğunuz bu kent kapısının minyatür maketi de böyle bir yer. Rashomon kapısı aslında şu gördüğünüz bir hayli yüksek, 80 metre kadar genişliği olan, 20 metreye varan yüksekliği olan bir kapı. Fakat bu kapının yerinde günümüzde artık yerler esiyor ve bir anıt o kapıyı hatırlatacak şekilde Kyoto'da bir çocuk bahçesinin içerisinde şu anda kapının bulunduğu yeri hatırlatmak için. O dönemde samuraylar var. Samuray sözcüğünü herhalde duymuşsunuzdur. Bunlar savaşçılar, çok değerli askerler, onurlarına çok düşkün askerler ve çok başarılı ve çok disiplinli bir ordu oluşturuyorlar. Samuray kelimesi hizmet etmekten geliyor ve bunlar imparatora hizmet eden değerli askerler. Samurayların herhangi bir biçimde bir savaşı kaybetmeleri ya da onurlarına herhangi bir halel gelmesi durumunda karınlarını yararak bir bıçakla intihar ettiklerini biliyoruz ve buna da seppuku deniyor. Seppuku şeklinde intihar tekniği sadece samuraylara izin verilmiş olan bir teknik ve bu şekilde intihar edenler de izleyici önünde bunu yapmak zorundalar. Yani kendi başlarına seppuku yaparak hayatlarına son veremiyorlar. Muhakkak izleyicilerin önünde yere çökerek ve çok uzun ritüelleri olan bir süreç sonunda öldürüyorlar kendilerini. Samurayların eşlerine de ancak imkan verilmiş olan bir başka benzeri bir intihar tekniği var. Onun da adı gördüğünüz gibi Jigaki. Jigaki eğer bu eşi seppuku yapmak zorunda kaldıysa veyahut da eşi çok onursuz bir yaşam sürüyorsa kadınlarına izin verilen bir intihar biçimi. Japon kadınları, samurayların eşleri iyi kılıç kullanan, yanlarında her zaman bıçak taşıyan ve savaşlarda da erkeklerinin yanında savaşan, onlar da birer asker aynı zamanda. Onursuzluk dendiğinde, Rashomon filminde de göreceğimiz ya da gördüğünüz şekilde tecavüze uğramak, yani evliyken başka bir erkeğin cinsel saldırısına maruz kalmak yaşanabilecek en büyük onursuzlukların başında geliyor ve bunun sonucunda da mutlaka intihar ediliyor. Rashomon filmde bu kapının artık çökmüş ve kısmen yanmış bir kısmında başlıyor. Sembolik anlamı Japonya'nın 1950'de çekildiğini filmin unutmayalım. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası karşılaşmış olduğu büyük yıkımı sembolize ediyor. Fakirlik, açlık, hastalık, her köşe başında insanların birbirini öldürdüğü ve yavaş yavaş Batı değerlerinin Japonya'nın gelenek ve göreneklerini silip süpürmeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Bununla ilgili duyulan çok büyük bir kaygı var. Japon entelektüelleri arasında her şeyimizi kaybediyoruz, değerlerimizi kaybediyoruz ve batılılaşıyoruz korkusu büyük bir ahlaksızlık ve çökme, çürüme, bu toplumu ele geçirecek korkusu düşünen insanlar arasında, Japonların düşünen insanları arasında yayılıyor. Onun sembolü olarak da bu kapının yıkılmış haliyle film açılıyor ve de korkunç yağmur yağan bir günle başlıyor. Bu kapının altında aslında filmde görmediğiniz o dönemlerde cesetler, kargalar, cesetleri yiyen çeşitli kuşlar, köpekler ve başka yırtıcı hayvanların da dolaştığı bir dönemde geçiyor film. Bu kapının altında oturan insanlar var. Aslında bundan sonra göreceklerimiz bir suç öyküsü. İçinde cinayeti ve tecavüz olan bir suç öyküsü. Ama filmin kendisi bu öykünün öyküsü. Yani farklı kişiler farklı biçimlerde ne olduğunu bize anlatıyorlar. Akira Kurosawa'ya sormuşlar. Filmi defalarca izlersek acaba gerçekten ne olduğunu anlayabilir miyiz? İpuçları var mı diye, yani yönetmene soruyorlar. Gülerek şöyle cevap veriyor. Şu muhakkak ki samuray öldü diyor. Yani samurayın ölümü dışında geri kalan hiçbir ayrıntı aslında gerçek olmayabilir. İşte film anlatılanların bir bölümünün gerçek, bir bölümünün hayal olduğu ve izleyiciyi hiçbir zaman katil kim ya da burada ne olduğu tam olarak anlatmayan bir film. Ne kadar izlersek izleyelim, katilin kim olduğunu aslında bulamıyoruz. Çünkü gerek Kurosawa'nın gerekse dayandığı öykü olan Korulukta hikayesinin amacı katilin kim olduğunu buldurmak değil, insan egosunun bir cinayeti üstlenecek kadar bazen farklı dürtüleri olduğu ve düşünün ki insanın kendisini yüceltebilmek amacıyla katil olmayı bile kabul edeceği bir öykü aslında bu. Temelde yalan söylemenin, insanın kendisine dahi yalan söylemesinin mümkün olduğunun altını çizen ve tekrarlandığı takdirde bu yalana kendimizin dahi inanacağını ve başka insanlara karşı kendi gerçek kimliğimizin dışında bir kimlik algısı verebilmek için yalan söylediğimizi bize anlatan bir film. Rashomon, yağmur altında bu kapının önündeki basamaklarda oturan iki kişiyle başlıyor önce. Bunlardan bir tanesi bir rahip, öbürü ise bir oduncu. Kısa bir süre sonra bunlara bir üçüncü kişi ekleniyor. O sıradan bir vatandaş. Böylelikle oduncu, rahip ve halktan biri, sıradan bu vatandaş, yağmurun dinmesini beklerken konuşuyorlar. Ama seller halinde yağmur yağıyor. Ve bunlar yarı çıplak bir vaziyette, fakirlikten ve de aç aynı zamanda burada vakit geçiriyorlar. Bu vakit geçirme sırasında sade vatandaşa oduncu bir şey anlatmaya başlıyor. Ve diyor ki, ormanda yürüyordum. Önce bir kadın şapkası gördüm. Sonra muska gibi bir şey buldum. Sonra kesik bir ip parçası buldum. Böyle bir şey anlatıyor. Birisinin bir pelerin gibi bir şey buldum. Ve nihayet de bir samurayın cesedini ile karşılaştım. Hemen polise haber verdim. Birini yakaladılar. Bu yakaladıkları kişi bir haydut diyor. Bir sürü hırsızlık yapmış bir haydut. Böyle bir hikaye anlatıyor bunlara. Rahip de bunu destekliyor. Ve diyor ki evet doğru. Ben diyor samurayla karısını kadın atın üstündeyken yoldan geçerken gördüm. O tarafa doğru gidiyorlardı diyor. Yani böyle bir mesele var. Samuray ve karısı seyahate çıkmış gibi yürürken rahip görmüş. Samurayın ağaçların altındaki cesedini de, o koruluk ya da ormanlık içerisindeki cesedini de oduncu görmüş. Bunu anlatıyorlar. Daha sonra bir duruşma sahnesi görüyoruz. Bir dava görülüyor. Ama bu duruşmada yargıcı görmüyoruz. Sadece ifade verenleri görüyoruz. Ve ifade verenler çakıl taşları olan bir yerde oturuyorlar. Biz izleyici olarak baktığımızda aslında hakime söylediklerini dinliyoruz. Ve bunların arasında önce haydutun öyküsünü dinliyoruz. Haydut bir hikaye anlatıyor. Neler yaşadığını anlatıyor. Fakat ne anlattığına geçmeden önce şuradaki yüz mimiklerini size tekrar göstermek istiyorum. Haydut bu filme hazırlanırken Kurosawa ona vahşi hayvanların davranışını gösteren belgesel izletmiş. Ve ona da bir aslan gibi ya da bir kaplan gibi davranmasını öğretmiş. Ve film boyunca da bu kişinin, yani esas kadına tecavüz eden ya da ettiğini zannettiğimiz bu kişinin davranışlarında böyle vahşi bir hayvan gibi davrandığını herhalde hatırlıyorsunuz. Şimdi onun anlattığı bir şey var. Diyor ki ormandaydım. Bir samurayla yanında güzel bir kadın geçiyorlardı. Ben o sırada uyukluyordum bir ağacın altında. Kadını görünce aslında ona sahip olmak istedim. Fakat adamdan kurtulabilmek için bir hikaye uydurmak istedim. Ve de adama benim elimde eski antika bıçaklar var ve bir ayna var. Bunlar çok değerli hırsızlık malları. Bunları sana satayım ama gel göstereyim onları dedim. Ve böylece adamı ormanın içlerine doğru bir yere götürdüm diyor. Sonra bir ağaca bağladım. Kadına tecavüz ettim. Kadının elinde bir bıçak vardı. Başlangıçta direniyormuş gibi olsa da aslında hiç de öyle bana karşı çıkmadı. Kadın da bu ilişkiden memnun gibi gözüktü. Ve sonra kadın kadına evlenme teklif ettim. O da bana dedi ki, şimdi ben ayrı ayrı iki erkek bana sahip oldu. Bundan daha büyük onursuzluk olamaz. Siz bir düello yapın kendi aranızda. Kim kazanırsa onunla kalırım. Ölen de ölür dedi. Bunun üzerine ben adamı çözdüm, samurayı çözdüm. Birbirimize kılıçlarla işte düello yaptık. O sırada çok güçlü ve çok iyi bir savaşçıydı. Bana bir hayli direndi. Ama bir noktada elimden bir kaza çıktı. Adamı öldürdüm. İstemeyerek öldürdüm. Kaçtım. Kadının da nereye gittiğini bilmiyorum diye bir şey anlatıyor. Şimdi burada hemen dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. O da kameranın açısı ve ışık. Bütün film boyunca pek çok gölge ve güneş ışığı birbirini izleyerek karşımıza çıkıyor. Kimi zaman insanların yüzüne vuran güneş ışığı, kimi zaman yüzünün yarısı gölgelenmiş şekilde yaprakların arasından, çok sık bir orman bu, yaprakların arasından bu ışık insanlara vuruyor. Yere ve mekana vuruyor. Bunun sembolik anlamı şu, bir gerçek ve bir yalan var, bir karanlık ve bir aydınlık var ve biz hangisinin doğru olduğunu bilemiyoruz. İlk defa ışığa karşı kamera kullanılan bir film bu. Yani güneşe doğru kameranın kullanıldığı ilk kez. Aslında filmi yakacağı, yani güneşin filmi yakacağı korkusuyla daha önce hiç böyle bir plan çekilmemiş. Bu ilk kez Kurosawa'nın denediği bir yöntem ama filmlerde yanmamış tabii ki. Yer yer güneş olmadığı için çok büyük aynalar yerleştirerek insanların yüzüne doğru bu ışığı vermeye çalışmış. Bu da arada böyle bazı teknik ayrıntılar. Haydut'un anlattığı bu öyküden sonra hakimin karşısına kadın çıkıyor. Ve kadın kendi penceresinden olayı anlatıyor. Ve onun anlattığı tamamen farklı bir şey. Hatırlarsanız demin Haydut bir düello yaptıklarını ve bu düello sırasında çok iyi bir savaşçı olan bu samurayın bir kaza sonucu öldüğünü söylüyor. Kadını orada bıraktığını, daha sonra kadına ne olduğunu bilmediğini ve kendisinin de oradan kaçtığını anlatıyor. Şimdi kadın başka bir şey anlatıyor. Kadın diyor ki, bu Haydut bana tecavüz etti. Kocamı bağlamıştı daha önce, etkisiz hale getirmişti. Sonra da alıp başını gitti. Ben bu onursuzluğa dayanamadım. Ve kocama, onun ellerini çözerek beni öldür diye yalvardım. O bana tuhaf bir biçimde gözlerini dikerek baktı. Ben ona bakma bana böyle, beni öldür diye yalvardım. Elimde kendi hançerim vardı. Ona vermeye çalıştım. Almadı ve hep bana baktı. Sonra da artık tahammül edemedim. Elimdeki bıçağı kendime saplamak üzereyken bayılmışım. Gözümü açtığımda kocamın kalbine saplı bir bıçak gördüm. Ne oldu arada bilmiyorum. Korktum, kaçtım diyor. Şimdi bambaşka bir şey anlatıyor. Birinci olayda hatırlarsanız demin Haydut cinayeti kendisinin işlediğini, samurayı kendisinin öldürdüğünü söylüyor. Burada ise kadın ne olduğunu bilmediğini, fakat muhtemelen elinde hançer olduğuna göre kendisinin adama bunu sapladığını Yani katilin kendisi olduğunu söylüyor. Cinayeti kadın üstleniyor. Burada çok farklı bir şey görüyoruz. Ölen samuray bir medyum aracılığıyla konuşuyor. Yani olanları anlatıyor. Ölen anlatıyor. Bu tabii ki batılılar için olabilecek bir şey ama ruhlara ve cinlere ve perilere çok inanan Japon insanı için akıl almaz bir şey. Yani bir medyumun konuşması ya da bir ölünün ağzından konuşması çok ters gelen ve de tüyler ürpertici bir şey. Bu nedenle film Japonya'da ilk kez gösterildiğinde bu yüzden çok büyük eleştiri almış. Bizim değerlerimize böylesine şey yapan, saldıran bir film olamaz diyerekten. Onu da ayrıca bir bilgi olarak verelim. Şimdi bunun anlattığı ise şöyle bir hikaye. Beni bağladı ve de kadını alıp gitmek istedi. Karım gitmeye niyetliydi onun peşinden. Ama buna ben çok üzüldüm. Karımın bu haydutla beni terk etmesinden doğrusu çok alındım. Bu beni çok onurumu zedeledi. Daha sonra benim ipimi de kestiler. Beni orada bıraktılar. Fakat haydut kadını almak istemedi. Ya onu öldüreyim dedi ya da ben gidiyorum. Yani istiyorsan karını öldürürüm. Böyle bir benle gelmeyi kabul ettiği için dedim diyor. Ben diyor haydutun bu davranışından çok etkilendim. Bu kadar ahlaki üst düzey bir davranışından etkilendim. Ama adam gitti, karım peşinden gitti. Ben de onun bıçağıyla karnımı deştim, seppuku uyguladım kendime ve öldüm diyor. Şimdi burada da samuray kendisini öldürdüğünü söylüyor. Demek ki üç kişi konuştu. Her biri aslında katilin kendisi olduğunu anlatıyor. Niye? Çünkü her biri bu anlattığı senaryoda insan olarak çok daha değerli bir insan olacağını ve o algıyı vereceğine inanıyor. Yalan söylüyor fakat söylediği yalan sayesinde katil olmayı kabul ediyor ama çok değerli bir insan seviyesine de karşı tarafın onu koyacağını düşünüyor. Nitekim öyle. Her üçünde de böyle bir yüksek ahlak şeyi var. Filmin sonuna doğru hakimin karşısına oduncu çıkıyor. Oduncu aslında gerçek görgü tanığı. Hatırlarsanız film bir oduncunun omuzunda bir baltayla bir ormanın içerisine girişiyle başlıyor. Aşağı yukarı 7-8 dakika süren bir plan var. Tek seferde çekilmiş olan bir plan ve giderek daha derin, daha karanlık, daha fazla ağacın olduğu bir ormanın içerisine doğru yürüyen bir oduncu görüyoruz başlangıçta. Tabii ki bu bir sembol. Yani ağaçlar sıklaştıkça aslında yalanlar da artıyor. Bu derinliğin içerisinde gerçek mi yoksa hayal mi ne olduğunu bilmediğimiz bir dünyanın içine doğru bizi sürüklüyor. Oduncu diyor ki ben tecavüzü de gördüm. Bunların birbiriyle yaptıkları bu düelloyu da gördüm. Aslında her ikisi de söylendiği gibi yani haydutun anlattığı gibi doğru dürüst kılıç kullanmayı bile bilemiyorlardı. yalapşap birbirlerine bu kılıçları salladılar. Sonra da hiç istemediği halde bu haydut mecburen onu öldürmüş oldu ama aslında kasıt yoktu diyor. Daha sonra olanların hiçbirini bilmiyorum diyor. Bu ormanın içerisinde az önce söylediğim gibi bu karanlık ve aydınlık gidiş gelişleri sıklıkla tekrarlanıyor. Ve kadına tecavüz edilirken de kadının gözlerinin güneşe doğru baktığını görüyoruz. Bu da önemli bir şey, bir detay. Çünkü kadın yüzünü aydınlığa doğru dönüyor. Burada iki ihtimal var. Ya güneş aslında bunu onaylıyor, yani kadının haleti ruhiyesini anlatmak için yapılmış bu. Adamın anlattığı gibi, yani Haydut'un anlattığı gibi ben tecavüz ettim ama kendisi de aslında bundan hiç de şikayetçi değildi bu davranışından, onu göstermek için. Veyahut da güneş ışığı aslında gerçeği ortaya çıkarmak üzere var. Yani güneşin burada neden kullanıldığı hala tartışılan bir konu. Kalbine saplanmış bıçak hiçbir zaman bulunamıyor filmde. Yani bir bıçak yok. Bu bıçağı birinin almış olması gerekir. Bu bıçağı muhtemelen oduncu almış, yani gören almış. Haydut hikayeyi anlatırken bir bıçaklamadan bahsediyor. Orada bir bıçak vardı. Kadının elinde bıçağı, kendi bıçağı vardı diyor. Fakat üzerindeki değerli taşlar yüzünden muhtemelen çok kıymetliydi. Onu oradan almadan kaçtığım için çok üzgünüm diyor. Yani bir bıçak var. Kadının bıçağı. Hatırlarsanız en başta size samurayların eşlerinin de elinde silahlar olduğunu söylemiştim. Nitekim burada da o var. Herhalde oduncu bu silahı, bu bıçağı çekip çıkarmış ve çalmış olabilir. Şimdi tabii ki daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum çünkü hemen hemen hepiniz seyrettiğiniz için zaten hatırlıyorsunuz. Filmin sonunda bir sahne var. Şimdi bu önemli bir sahne. Çünkü burada bu kapının iç taraflarından bir yerden gelen bebek ağlama sesi var. Bunu fark ediyorlar ve orada bir sepetin içerisinde bırakılmış bir bebek buluyorlar. Terk edilmiş bir bebek. Üzerine oldukça kıymetli bir kimono örtülmüş. İçinde bir muska var filan. Ve bu bebeği neticede oduncu alarak, benim 6 tane çocuğum var. Pek de yiyecek bir şeyimiz de yok. Ama buna rağmen bu çocuğa ben bakarım deyip kucağına alıp ilerliyor. Ve rahip de demek ki insanlık hala ölmemiş. Ahlak da şey olmamış. Ahlak da ortadan kalkmamış. Geleceğe yönelik de umudumuz var diyor. Şimdi batıdaki western filmlerinde, yani cowboy filmlerinde filan öykü bittiği zaman genellikle işte atın üzerindeki kovboyun güneş batarken ilerlediğini, ufukta kaybolduğunu görürüz. Yani sahne genellikle o şekilde biter. Güneş batarken biter. Burada tam tersi, güneş doğuyor. Yani aydınlığa doğru yürüyen oduncu ve çocuk var. Bu da tam tersi. Her iki kültürün birbirinden farklı olarak bir öyküyü tamamlama şeklinden bahsediyoruz. Japonya'nın savaştan çıkıp tekrar kendini toplayacağı ve yine üstün bir topluluk oluşturacağı ümidini taşıyan bir sonla kapanıyor. Şimdi biz bunu niye gösteriyoruz? Rashomon filmini Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin Adli Bilimler Bölümü öğrencilerini izletiyoruz. İzletmemizin nedeni de gördüğünüz gibi hiçbir şeyin aslında gerçek olmadığı ve anlatılanlara kesinlikle inanılmaması gerektiğini anlatmak için gösteriyoruz. Bir sanat eseri üzerinden görgü tanıklığının kimi zaman bilerek, kimi zaman bilmeden ne derece olayları çarpıtabileceği ya da saptıracağını görüyoruz. Görgü tanıklarının beyinleri hepimizin bildiği gibi bazı şeyleri hatırlamayabilir, bazı şeyleri ekleyerek aktarır. Hatırlanmadığı zaman sorun yok. Biz diyoruz ki eğer görgü tanığı hatırlamıyorum derse hiçbir zararı yok. Ama hatırlamaya başladığı ve anlattığı zaman o anlattıklarının neresi doğru, neresi yanlış, işte bu ayırt etme çok ciddi bir sorun. Onun için diyoruz ki eksikleri tamamlayabilir, kendi hayalinden bir şeyler ekleyebilir, hiç olmamış şeyleri varmış gibi söyleyebilir ve bunu inanır da üstelik anlatan. Öte yandan var olanları da tamamen silebilir belleğinden ve çok kilit olan bir takım meselelerde anlatımın içerisinde yer almaz. İşte bu yüzden ne ben gördüm diyene ne de ben yaptım diyene inanmayacağız. Sadece bilimsel delillerin peşine düşeceğiz diye anlatıyoruz. Görgü tanıklarının yalan söyleyip söylemediğini anlamak bir yana, bu kendi belleğinin kendisine oynadığı bir oyun, yalan söylemiyor aslında. Muhtemelen buradaki insanlar da kasten yalan söylemiyorlar. Ama her biri başka bir hikaye anlatıyor ve biz gerçeğin ne olduğunu aslında bilmiyoruz ve hiçbir zaman da bilmeyeceğiz. Şimdi benim söylemek istediğim bundan ibaret. Şimdi sizlerin soruları varsa eğer değişik alanlarda onları almak isterim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Pardon, mikrofon.
Mikrofon verecekler size bir dakika.
Öncelikle teşekkür ederim. Filmin başında yağan yağmurla daha sonra yağmurun durması ne isim geliyor?
Şimdi yağmurun durmasını bekliyorlar. Bütün mesele orada. Bütün film boyunca yağmur yağıyor. Sonunda yağmur geçiyor. Aslında Kurosawa filmi çekerken gökyüzünde bir karanlık bulutun gelmesini çok beklemiş. Günlerce beklemişler. Yağmur kesiliyor ama yine siyah bulutlar geliyor. Onu anlatmak istemiş. Ama o bulutlar gelmeyince de vazgeçip bu şekilde bitirmişler. Yani hayatın aslında kötülükler ve iyiliklerle döngü halinde olduğu, kötülüklerin hiçbir zaman tam olarak bitmeyeceği, neticede kısa bir dönem için bile olsa yine de bir mavi bir gökyüzü ve sorunsuz bir hayat oluyormuş gibi dursa bile yine bir başka felaketin geleceğini anlatmaya çalışmış. Ama o şekilde bitmiyor. Sanki bütün kötülükler geride kalmış. Yağmurun hepsini silip süpürmüş, temizlemiş ortalığı ve artık her şey güllük gülistanlıkmış gibi bir intiba veriyor ki Kurosawa'nın şeyi bu değil, amacı bu değil. Korolukta öyküsünün de sonu böyle bitmiyor. Yani yeniden kara bulutlar bir süre sonra gelecek gibi duruyor.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Evet, herkes memnun herhalde hayatından. Gidelim o zaman. Evet, teşekkür ederim, hoşça kalın diyorum. Salonu bırakıyoruz dedim. Evet.